Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz değerli dinleyenler. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından yazılar aktaracağız size. İlk olarak Mustafa Canlı imzalı bir hadis, bir mesaj bölümünde yer alan ilim ve irfan sahibi olmak başlıklı yazıyı paylaşacağız programımızda. Bir hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Bir mesaj. Faydasız ilmin peşine düşme. İlim ve irfan sahibi olmaya bak. Yukarıda geçen serlevha hadisimizde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyden Allah'a sığınmaktadır. Allah'a sığındığı bu dört şeyden biri de faydasız ilimdir. Günümüz Müslümanlarının birçoğunun karşı karşıya kaldığı en önemli meselelerden biri, faydasız ilmin peşinden gidip irfandan mahrum bir bilgi, ilim inşa etmeye çalışmalarıdır. İnsan günlük yaşantısında birçok bilgiyle karşılaşır, birçok bilgiyi öğrenir ve zihnine yerleştirir. Ancak bu bilgilerin ne kadarı lüzumlu, ne kadarı da dünya ve ahirette hiçbir faydası olmayan bilgidir. Bu bilgilerin ne kadarı insanı irfan boyutuna taşımaktadır? Bütün bu hususlar büyük bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır. Eğitim sistemimizde de benzer bir problem söz konusudur. Acaba okullarda verilen bilgilerin ne kadarı faydalıdır veya daha doğru bir şekilde soracak olursak faydalı olarak görülüp de öğrencilere verilen bilgilerin ne kadarı onları hikmet ve irfana sevk etmektedir? Üzülerek ifade edelim ki okullarımızda icra edilen eğitim öğretim işi genelde bilgi, ilim merkezli olup talebeye sadece bilgi yüklemesi yapılmakta, ağırlıklı olarak işin öğretim kısmı üzerinde durulmaktadır. Eğitim kısmı sadece tabelalarda kalmakta, işin terbiye, edep, hikmet ve irfan boyutu ihmal edilmektedir. Hoş, öğretimin ne kadar kaliteli verildiği de tartışmalıdır. Böyle olunca neticede eğitim müesseselerimizden umumiyetle irfandan mahrum, aşk ve muhabbetten uzak, kuru bilgi sahibi insanlar yetişmektedir. Bu şekilde yetişen insanların vatana, millete, dini mübine fayda sağlaması nasıl düşünülebilir? Halbuki ilim ekseriyetle eşyanın bilgisini zihne nakletmekten ibarettir. Bir İslam aliminin dediği gibi, bir ambarda üst üste eşya yığmak gibi bilgileri zihinde istiflemek, onların ziyan edilmesinden başka bir şey değildir. Bilgileri üst üste istiflemek, kişiyi gerçek huzur ve saadete kavuşturmaz. Bilgi, hikmet nurlarıyla bezenirse değer kazanır ve insanı mutlu kılar ki bu da bilginin irfan boyutudur. Bir başka deyiş de ilimden irfana bir intikal söz konusu olmalı ki gerçek anlamda bir kemalat elde edilebilsin. İlim ilk adımdır. Sonrası irfan olmalıdır. Bu ikisi biri diğerinden üstün değildir. İnsanı kamil olma yoluna giren her müminin bunların her ikisine de ihtiyacı vardır. Bu manada ilim ve irfan kuşun iki kanadı gibidir. Eğer bunlardan biri eksik olursa, yeryüzünde fesat ortaya çıkar. İlim eksik olursa, cehalet kol keser. Batınilik düşüncesi yeşerir. Bir takım sapık düşünceler, hurafeler, fert ve cemiyetlerde tesirini göstermeye başlar. Toplum içerisinde şeriat olmadan hakikate erme iddiasında bulunan insanlar baş gösterir. Bütün bunlar toplumun fesada uğramasına sebep olur. İrfan eksik olursa ben bilirim, ben bilgiliyim, havasında olduğu için en başta insanların enaniyet duyguları kabarır. Terbiye, edep gibi mefhumlar bir kenara itilir. Ortada kuru bir ilim iddiası kalır. İrfan boyutu eksik olduğu için insanlar arasında iddia, münakaşa, tartışma gibi insanı içten içe eriten hastalıklar çoğalır. İnsanlar çok bilgili olduklarını iddia ettikleri konuları nezaket ve nezahet içerisinde ele alamazlar. Bu bakımdan ilmin, bilginin yanında irfanla donanmak gerekmektedir. Çünkü irfan en başta deruni bir imana sahip olmaktır. İman da derinleşmektir. İrfan güzel ahlaktır. İrfan edep ve hayadır. İrfan tefekkürdür. İrfan kendini bilmektir. Bir mütefekkirin dediği gibi irfanın ilk adımı önce kendini tanımaktır. Kendini bilen, kendini tanıyan Rabbini bilir ve Rabbini tanır. Yunus'umuz bu hususu ne güzel dile getirir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. İrfan estetiktir, irfan aşktır, irfan muhabbettir. Şair Fuzuli'nin ifadesiyle, aşk imiş her ne var alemde, İlm bir kıylu kal imiş ancak. İrfan sadece aşk gibi bir duygu değil, aynı zamanda aksiyondur, ameldir, tecrübedir. Cemil Meriç merhumun dediği gibi, irfan kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilimdir. Bu bakımdan irfan, bildiklerini hayata yansıtmaktır. Hayata yansımayan, hayata dokunmayan bir bilgi, kuru bir bilgidir, faydasız bir bilgidir. İlim, ka ise irfan haldir. İrfan medeniyettir. İslam medeniyeti, ilim ve irfan medeniyetidir. Marifet ve irfan aynı kökten gelir. Onun için irfan marifettir. Marifet de gerçek bilgidir. Bilginin künhüne vakıf olmaktır. İlim Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının bir tecellisi iken, İrfan da Hakim ismi şerifinin tecellilerinden biridir. Hukm kökünden gelen ve Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri olan Hakim kelimesi, hakim, hüküm ve hikmet sahibi, hükmünü yürüten ve yerinde iş yapan manalarına gelmektedir. Öyleyse irfan basirettir, firasettir, bilgileri yerli yerinde kullanmaktır. Talim yoluyla elde edilen bilgiler, irfan yoluyla yerinde kullanılır. Onun için eğitim öğretimde salt bilgilerin yanında feraset, basiret ve siyaset gibi ilimlerin tahsili mühimdir. Eskiden medreselerde şer'i ilimlerin yanında bu zikredilen ilimler de verilirmiş. Çünkü sadece kuru ilim öğrenmesi talebeyi doğru yere götürmez. Böyle bir ilim, ona rehberlik etmekten uzaktır. Talebenin edindiği ilmi açığa çıkaracak, onu faydalı hale getirecek bir nura ihtiyaç vardır ki o da irfandır. Bu manada irfan, talebenin tahsil ettiği ilme fonksiyonellik katar. Onda basiret ve ferasetle o ilmi kullanma kabiliyetini geliştirir. Öyleyse eğitimin hedefi, bir yandan her gün üzerine yeni bilgiler ekleyerek zihinleri bilgiyle donatırken, bir yandan da bu bilgileri yüce yaratıcının muradına uygun bir şekilde hayata yansıtarak gönülleri nurlandırmak olmalıdır. Bir başka deyişle, ilim ve irfan sahibi fertler yetiştirmek olmalıdır. Bu manada şayet okullarımızda ilim ve irfan sahibi nesiller yetiştirebilirsek, İşte o zaman bu insanlar gittikleri yerlerde etraflarına nur saçacaklar, bilgileriyle, edepleriyle, örnek halleriyle insanları aydınlatacaklardır. İlim ve irfanla donanmış bu insanlar, bu halleriyle insanlara rehber olacaklar, bilgi sahibi olmanın yanında edep, irfan, hikmet, tevazu, şefkat, muhabbet ve hürmet gibi faziletlerle donatılmış olacaklardır. ne mutlu ilim ve irfan sahibi olabilenlere. Rabbimiz cümlemize bildiklerimizde amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bizleri ve neslimizden gelenleri ilim ve irfan sahibi olanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, derginin bir hadis bir mesaj köşesinde Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleminden ilim ve irfan sahibi olmak başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de yine derginin hayat notları köşesinden başkalarının iyiliğini iste başlıklı yazısıyla Ahmet Zila'nın kaleminden o güzel notları paylaşacağız sizinle. Beş altı sene önceydi. Mahmut Bey'deki merkez binadayım. Dördüncü katta bana ait bir odam var. Gelen misafirlerimi orada ağırlarım. Kışın ancak 8-10 gün orada olurum. Senenin 2 ay yazın, 2 ay da kışın olmak üzere 4 ayını İstanbul'da, geri kalanını Gaziantep'te geçiririm. Bu sebeple firmada çalışanların çoğu beni tanımıyor. Firmanın kurucusu, patronların da babası olduğumu bilmiyorlar. Birkaç kişi dışında ben de onları tanımıyorum. Öğle saatlerinde birinci kattaki yemekhaneye inmek için asansöre doğru gittim. Bekliyorum. Benimle birlikte 3-4 kişi de asansör bekliyorlar. Hepsi yemekhaneye iniyorlar. Beşinci kattan içinde 5-6 kişiyle asansör geldi. Yanımdakiler gelen asansöre hemen girdiler. Ben biraz ağırdan aldım ama ben de girdim. Asansör 10 kişilik. Yükü fazla geldiği için çalışmadı. Biri içeriden bağırdı. Yük fazla geldi, son binen insin. Bir başkası da en son sen bindin amca, lütfen iner misin? Dedi. Hemen indim. Asansörün yanındaki sekreter beni tanıdığı için durun siz ne yapıyorsunuz diye bağırdı. Ben işaret parmağını dudağıma götürerek sus haklılar dedimse de sekreter Ulviye Hanım bunu hacı amcama nasıl söylersiniz diye yaygarayı bastı. Asansördekiler haklıydı, en son ben binmiştim. Ama ben patron değil de sıradan biri dahi olsaydım yaşlıya hürmet etmeleri lazımdı. Etmediler, hata yaptılar. Bu duruma ne alındım ne de kırıldım. Çünkü kendimi başkasından üstün görmüyordum. Benim için normal bir meseleydi ama bizim çocuklar duymuşlar. Baba özür dileriz, böyle bir durum zuhur etmiş dediler. Bense evladım, benim için problem yok ama hatayı kendimizde aramalıyız. Bu insanlar çalıştıkları işlerinin patronunu bilmiyorlar. Hayatını, yaşantısını, karakterini, hatıralarını, tecrübelerini ve değerlerini bilmiyorlar. Biz bunlara söylememiş, tanıtmamışız. Biz onlardan daha ne bekliyoruz ki? Hata varsa bizde, dedim. Onlar da haklısın baba dediler. Bizim çalışanlarımıza senin değerlerini anlatmamız lazım. Şirketimiz kurulduğundan beri bu değerler sayesinde buraya geldiğini bilmiyorlar. Ve bizim de bu değerlerimizi ileriye, geleceğe taşımamız lazım. Malum şirket büyüdükçe hiç istemesek de bu değerlerimize ilgi azalıyor. Bize düşen olmazsa olmaz değerlerimizi yeni katılan arkadaşlara yeterince anlatmak, bilinmemesi bizim eksiğimiz. Bir yıl kadar sonraydı. Antalya'da bir otelde Zilan Grup üst düzey çalışanlara bir motivasyon programı yaptılar. Benim hayatımdan, yaşantımdan ve hatıralarımdan, firmanın bu seviyeye nasıl geldiğinden kesitler olan sesli bir gösteri. 900 ila 1000 kişi, mağaza müdürleri, üst düzey çalışanlar bir salonda, hepsi turuncu gömlek giymişler. Müthiş bir gösteri. Hepsi yek vücut olmuşlar. Görkemli, güzel bir görünüm. Bizi sahneye davet ettiler. Profesör Doktor İlhan Erdoğan, firmanın danışmanı, bizi takdim etti. Hazırladığı soruları cevapladık. Böylece hayatımızdan yaşanmış kesitleri, hatıralarımızı ve değerlerimizi anlatma fırsatı buldum. Firmada herkes bizi tanıdı. Soruların sonuncusu şuydu: arkadaşlara neler tavsiye edersiniz? Fakir de şöyle cevapladım: önce kendinizi başkalarından üstün görmeyin. Karşınızdakinin de Allah'ın bir kulu, bir insan olduğunu unutmayın. Ama mevki itibarıyla herkesin haddini bilmesi lazım. Çoğunuz mağazada çalışan müdür yahut satıcısınız. Gelen müşterinin Allah'ın nimetinin vesilesi olduğunu unutmayın. Onlar ne kadar hatalı söz söyleseler de onlara karşı nazik ve güler yüzlü olun. Onların iyiliğini isteyin. Alışveriş yapmasalar da güler yüzle severek uğurlayın. Yarın yine geleceklerini unutmayın. Onları küçük, hatalı görmeyin. Onları sevin, hürmet edin. Bu durum sizin, bizim firmamız için olmazsa olmazlardır. Size 55 sene önceki bir hatıramı anlatayım. Daha önce de anlatmıştım. O zaman Gaziantep'e bir freze makinesi getirmiştim. Ayakkabı üretenler, ürettikleri ayakkabıları bize getirirler. Biz bunların kenarlarını, topuklarını ve altlarını freze eder. Yani düzeltir, boyar, tekrar veririz. Herkes getirdiği işin çok çabuk yapılmasını ister. Biz de şu saatte biter diyerek sıraya koyardık. Sistem böyle çalışırdı. O zamanlar bir oğlum vardı, ismi Mahmut, 17 aylıktı. Konuşuyor, koşuyor, sabahları ayaklarıma sarılır, baba beni de götür der, beraber yatar yuvarlanırız, tam sevimli zamanı. Hem başka çocuğum da yok. Bir gün hasta oldu, doktor ilaç fayda vermedi. Bir hafta sonra da vefat etti. Sabahtan yıkadık, namazını kıldık, 8-10 kişi mezarlığa götürdük, defnettik. Ağzımı bıçak açmıyor, acım çok ama müşteriler gelirler diye müşteri hatırına iş yerine geldim. Çalışıyorum. Müşteriler aynı zamanda arkadaşlarım. Saati geldiği halde işlerinin yapılmadığını görünce, sözünüze durmuyorsunuz, araya başkasının işini alıyorsunuz gibi nazik hakaretler yağdırıyorlar. Konuşacak halim yok, susuyorum. Şairin dediği gibi, birin bilir, binin bilmez, şu gönlümün yası dinmez, halimi söylesem olmaz, düşer dillere, dillere, takati yok dilimin, halimi takrire bile. O gidiyor, başkası geliyor, durum aynı, bir başkası aynı. Hiçbir kelime söylemiyor, söyleyemiyorum, içim ağlıyor, mazeret beyan edemiyorum. Bu arkadaşlar bir saat kadar sonra durumu öğrenmişler. Toplanıp yanıma geldiler. Kardeşim, böyle bir durumun var, yaralısın, bize niye söylemiyorsun? Biz de sana ulu orta laf ediyoruz. Ne olur kusurumuza bakma. Hele işi bırak, şuraya otur. Konuşacak halin yok. Her şeyin bir zamanı var. Bugün biz de seninle beraberiz. Biraz su getirin, yüzünü yıkayalım. Koluma girdiler, beni eve götürdüler. Niye öyle yaptım? Müşteri hatırı için, sözümde durmak için. O günler de geçti, geride kaldı. Allah verdi, Allah aldı. Allah rahmet eylesin. Hatırası kaldı. Allah tekrar bana iki erkek, iki kız evlat verdi. Bu cümlelerle selamlayarak sözü bitirdim. Sahneden indim, kapıya doğru giderken herkesin duygulandığını, bazılarının da gözlerini sildiklerini gördüm. Başın sağ olsun diyenler de vardı. Beni tanıyanlardan birisi de dedi ki, ''Hacı amca, senin bir de bez taşıma hatıran vardı, onu da anlatsaydın.'' ''Aklıma gelmedi.'' dedim. Fakat gerçekten önemli bir hatıraydı. Bu vesileyle şimdi siz okuyucularımla paylaşayım. 1972-1973 seneleriydi. Topkapı Gümüşsuyu Caddesi'nde bir iş yerimiz vardı. Burada ayakkabıda kullanılan tela ve kauçuk taban üretiyorduk. 35-40 çalışan elemanım vardı. Bir cumartesi günü saat 16-17 civarı işçilerin hepsi gitmiş, firmada bir tek ben, bir de ortağım, eniştem bulunuyorduk. Bir kamyon geldi. Bize tela üretiminde kullandığımız ham bez getirmiş. Her hafta 20-25 bin metre bez alırız. Denizli'den gelir ama bu sefer işçiler gitmiş, vakit ikindi olmuş. Bezleri indirip depoya taşıyacak hiç kimse yok. Şoföre, kardeşim zamansız getirdin, yarın da pazar, ancak pazartesi günü indirebiliriz deyince şoför, nasıl olur, benim iki günüm ölür, ben çok zarara uğrarım diye figan etti. Ortağıma, adam haklı. Yazık, iki günü ölmesin. Söyleyelim şoför arabaya çıksın, bez torbalarını karoserin arkasına koysun, biz de seninle oradan depoya taşıyalım dedim. Şoföre söyledik. Olur dedi. Başladık iki ortak taşımaya. Bezlerin yarısını taşımıştık ki, adam bize ne dese beğenirsiniz. Bakın sizi patronunuza şikayet edeceğim. Dalga geçe geçe yavaş çalışıyorsunuz. Tabii biz güldük. Şoför yine çıkıştı. Niçin gülüşüyorsunuz? Çok ciddiyim. Adam işin bir an önce bitmesini, çekip yoluna gitmeyi istiyor. Kardeşim, biz senin iki günün ölmesin, zarara uğrama diye seni düşünüyoruz. Sen de bizi şikayet edeceksin, öyle mi? Biz ikimiz de buranın patronuyuz. Deyince adam mahcup oldu, üzüldü, özür diledi. Biz çalıştık, adamı zarara sokmadık. Neyimiz eksildi? Mevlam her şeyden haberdardır. Patronuz diye kendimizi havaya sokmadık. Ne kaybettik? Başkalarının iyiliğini istedik de zarar mı ettik? Hayır. İnsan önce Allah'ın rızasını kazanmak, sonra da Allah'ın yarattıklarına faydalı olmak için çalışmalı, gayret etmelidir. Yaptığı işi en iyi şekilde yapıp onu kullanacak müşterilerinin iyiliğini istemek, müşteriyi memnun ederek ne güzel yapmış, eline sağlık, Allah razı olsun demesini sağlamak, işte gaye bu olmalı. İyilik nedir? Sadece dünyada mı? Hayır, ahirette de iyilik. İnsanların elbette ahirette de iyiliklerini istemeliyiz. İnsanlara onları cennete götürecek yolları gösterip doğru yolu bulmalarını nazikçe telkinlerle sağlamalıyız. Yine onların kendilerini cehenneme götürecek çirkin davranışları ve fiilleri terk etmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Hulasa, ahiret için de başkasının iyiliğini istemeli, bunun için elden geleni yapmalıyız. Dahası bu hususta kendimizi mesul hissetmeliyiz. Bana ne onun ahiretinden dememeliyiz. Bütün hayırlı, güzel işler başta söylediğimiz niyeti esas alır. Allah rızası ve insanların iyiliğini istemek. Mesela bir insan bir cami yaptırır. Sadece kendisi namaz kılmak için mi yaptırır? Hayır. Başkalarının da orada ibadet edebilmesini düşünür. Camisi olmayan bir muhitin iyiliğini ister, sevaba kavuşmasını ister. Bu niyetinden de sevap alır. Sonsuz kerem sahibi Rabbimiz, orada namaz kılanların sevabından bir şey eksiltmeden, o camiyi yaptırana da sevap verir. Bir kuyu, bir su kanalı, bir sağlık ocağı, hepsi başkalarının faydası için. Birinin üşümemesi, bir hastanın şifa bulabilmesi, bir açın doyurulması için hep aynı düşünce, önce Allah rızası, sonra merhamet. Başkalarının iyiliğini istemek. Peygamber Efendimiz, beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuş. Alimler bu sureden bilhassa 112. ayete dikkatimizi çekiyorlar. Nedir meali? Emrolunduğun gibi istikametli ol buyuruyor Mevlam. Peygamber Efendimizin günahı olmadığı, var olan gelmiş geçmiş zellelerinin de Cenab-ı Allah tarafından affedildiği malum. O halde Resul-i Ekrem Efendimiz niçin bu kadar üzülüyor da saçlarına ak düşüyor? O kendi için değil, başkaları için, ümmeti için üzülüyor. Ümmetinin istikametten ayrılmasından, günah işleyip de azaba duçar olmasından endişe ederek üzülüyor. Bütün çabası ve derdi ümmetinin cennete girmesi. ayet-i kerimede Peygamberimiz ne güzel tarif ediliyor. Size, sizin aranızdan bir peygamber geldi. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Ahiret saadetine erişmeniz için çok isteklidir. Müminlere çok merhametli ve şefkatlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en bariz vasıflarının ortak noktası başkalarının iyiliğini istemek. Öyle değil mi? Biz de onun ümmeti olarak başkalarının iyiliği için elimizden geleni yapmalıyız. Ne mutlu başkalarının iyiliğini isteyebilenlere, başkalarının iyiliği için gayret edebilenlere. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak bu akşam Sesi Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Hayat Notları köşesinde yer alan Ahmet Zilan imzalı Başkalarının İyiliğini İste başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış olduk. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.